burada kalacağız.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de saatler 14.05'i gösteriyor. Biz burada kalacağız başladı. Yapımcımız Nurettin Turan, yapım yardımcımız Birgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz ve bugün de Türkiye'de saatler 15'i gösterene kadar birlikte olalım istiyoruz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Programımızın ses kaydını istediğiniz zaman bizburada.blogspot.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Avrupa genelinde son yıllarda giderek güçlenen sağ popülizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını konuşacağız. Konuklarımız da bizlerle birlikteler. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan da bizlerle birlikte. Sayın Mercan, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Evet, şimdi Batı siyasetinde bir kanser gibi yayılan popülizm ve ırkçılık diyeceğiz Sayın Hocam. Önce dilerseniz tanımlama başlayalım. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ne demek mi diye evet. Soralım size, yoksa bir genel değerlendirme mi alalım? Nasıl başlamak istersiniz?
Tabii. Yani ne kadar acıdır ki 21. yüzyılın yavaş yavaş ortalarına yaklaşıyoruz işte. Yani ilk başları geçti, geride kaldı. Günümüzde insanların birbirlerine karşı bu söylemle, yani popülist ve ırkçı söylemle bakmaları, onun etkisi altında davranmaları, üstelik de hukukun üstünlüğüne inandığı varsayılan, işte demokratik işte değerlere inanan ve gelişmiş işte toplumlara sahip devletlerde, ülkelerde böyle bir sorunun olması aslında çok üzücü ve utanç verici bir şeydir. Yani Avrupa'dan söz ediyoruz. Maalesef ırkçılık dediğimiz olgu aslında ırkların var olmadığı bilindiği halde öyle bir şey yok. Çünkü insan ırkı tek, yani farklı ırklar yok. O diğer canlılar da var, hayvanlar da var. İşte renkleri değişik olabiliyor, işte fizyonomilerinde bazı değişiklikler olabiliyor ama bu farklı bir ırk olarak algılanmamalı. Zaten bilimsel olarak da bunun yokluğu artık ispat edilmiş vaziyette. Ona rağmen varlığı, yani ırkçılığın varlığı tabii aslında gayet şaşırtıcı ve akla yakın değil, yani irrasyonel bir şey. Fakat işte bu aslında daha ırk sözcüğü ortaya çıkmadan önce, yani antik çağlarda bile var olan bir olgu. Yani kendinizi size benzemeyen, sizden farklı olan, işte rengi değişik olan, fizyolojik özellikleri farklı olan ya da başka yerden gelmiş olduğu için inancı farklı olan falan bir takım insanları veya grupları, bireyleri veya grupları ötekileştirme, dışlama ve onu bütünün dışında tutma eğilimi şeklinde ortaya çıkmış bir olgu. Bu tarih boyunca var olmuş. Şimdi işte yani şaşırtıcı ve üzücü olan 21. yüzyılın 2018'de, işte 18. yılındayız 21. yüzyılın, hala bunun konuşulur olması ve hala bir olgu olarak varlığını sürdürebilmesi doğrusu işte yani insanı düşündürüyor tabii. Fakat tabii sadece Avrupa'ya mahsus değil, başka coğrafyalarda da aynı şey var. Uzak Doğu'da da var. Ondan sonra işte ne bileyim, yani bazen toplumların kendilerini çok güvende hissetmedikleri dönemlerde artıyor. Güvende derken işte hem ekonomik bakımdan hem de işte siyasi bakımdan, güvenlik açısından falan dışarıdan gelenlere, farklı olanlara karşı böyle bir antipati oluşuyor. Amerika'da var, Asya'da var, Afrika'da var, her yerde var esas itibariyle. Fakat biraz evvel de söylediğim gibi, yani demokrasi değerlerine ve hukukun üstünlüğüne bağlı olduğu varsayılan gelişmiş sanayi ülkelerinde böyle bir şeyin olmaması gerekiyor normal olarak. Fakat yani birçok akımın, birçok felsefi akımın, birçok siyasi yaklaşımın da merkezi olan Avrupa, ne yazık ki Avrupa kıtası bunda da şimdi öncülük yapıyor. Ve buradaki popülizm gittikçe gelişiyor ve ne yazık ki yani önümüzdeki dönemlerde de pek biteceğini sanmıyoruz. Yani çeşitli ülkelere bakıyorsunuz, onların geleneklerinde, belki geçmişlerinde bu tür yaklaşımlar, bu tür siyasetler var ama yani o tür geçmişleri olmayan ülkelerde dahi etkili olmaya başladı şimdi son dönemde. Bu özellikle bizim açımızdan da, yani birçok vatandaşımızın veya işte soydaşımızın yaşadığı Avrupa ülkelerinde onların başlarına gelebilecek ve gelen bir takım sıkıntıları biliyoruz. O nedenle de bizi yakından alakadar ediyor yani. O şekilde de düşünmek lazım. Çünkü işte geçmişte Almanya'da ve diğer bazı başka ülkelerde, ama özellikle Almanya'da ırkçı şiddetin ne olduğunu gayet iyi gördük. Yani hepimiz şahit olduk. Türklere karşı, yabancılara karşı. Şimdi ciddi bir rakam söyleyeceğim. Ben doğrusu okuduğum vakit ben çok şaşırdım yani. Yani kaynak da söyleyebilirim. Mehmet Daima Güler, Enes Su davası müdahil avukatlarından. Onun Kızmak Yetmez adlı bir kitabı var. O kitapta sayfasını şimdi hatırlamıyorum ama 1990'dan 2011'e kadar Almanya'da ırkçı şiddete kurban olan ve hayatını kaybeden 649 kişiden söz ediliyor. Bu çok ciddi bir rakamdır yani. Çok ciddi ve bir katliam bu. Bunu yani düşününce, görünce, hani diğer ülkelerden bilmiyoruz böyle rakamları falan. Tabii hepsinin konumu, yolları, işte gidişatları falan farklı olabiliyor. Yani her ne kadar Avrupa Birliği'nin birbirine yakın ülkeleri de olsalar. Mesela Fransa'dan biraz sonra belki söz etmemiz gerekebilir. Biraz daha değişik bir konumda. Ama Hollanda, ona bakarsanız Belçika biraz daha farklı. Yani evet, ciddi bir tehlike, bir ciddi bir olguyla karşı karşıya insanlık, Avrupa, bizim insanlarımız. Dolayısıyla bunun üzerine çok gitmek gerektiğini, çok üzerinde düşünmek gerektiğini ve bununla iyi mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
Evet. Sayın Hocam, siz nasıl tanımlamak istersiniz bu olguları? Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ne demek size göre?
Evet, tabii bugün neredeyse hani bu iki kavramın mayası haline gelen bir popülizm var. Yani onun tetiklediği, işte siyasetin sığlaşmasının tabii bir yandan da tetiklediği bir yabancı karşıtlığı ve ırkçılık hali görüyoruz. Yani keşke daha üst perdeden bakabilsek, hocamın dediği gibi hani bunları aşıp insanlığı aslında tek düşünüp bu temelde bir değerlendirme yapabilsek, ama böyle olamıyor. Şöyle, bunun kuramsal arka planı da var aslında bakarsanız, yani siyaset kuramı açısından. Eğer böyle bir bakış olursa aslında homojenleştirici bir bakışı ortaya çıkartırız. Fakat homojenlik işte bazı görüşlerin veya işte akımların, ideolojilerin hoşuna gitmiyor veya istemiyor. İşte popülizm de mesela bu anlamda böyle bir homojenleşmeyi hoş görmez. Neden? Heterojen yapı içerisinde, karmaşık profil içerisinde, çünkü ötekiler yaratmaktır onun isteği. Veya kötüler, olumsuzlar yaratmaktır. Doğru. Ki kendisi ayakta kalabilsin, hangi artık görüş onu yansıtıyorsa, popülizmi taşıyorsa. Böyle bir durum var. Bunun kuramsal arka planında var. Aslında. Zemini bu. Buradan hareketle işte biz bugün tam anlamıyla pratiğin de aslında kuramın o yönüne işaret eder hale geldiğini iyice gördük. Veya onu böyle gerçekleştirir hale geldiğini gördük. Tabii çeşitli krizler var bunu besleyen, yani bu gidişatı besleyen. İşte bir yanda diyoruz toplumlar içerisinde farklı unsurlar var. Yani her ne kadar aynı belki kökene sahip olsa da toplumlarda bireyler bir şekilde farklılaşıyor. Dünya görüşleri farklı, işte yaşam şekilleri farklı. O farklılıklar giderek büyütülüyor tabii bu tablo içerisinde. Sonra tabii etnik kökene bu yansıyor, dine yansıyor bakıyorsunuz. Ondan sonra işte ırkçılık denen aslında o çatışma noktasını gösteriyor. Buradan tabii ne alınan siyasi hareketler, akımlar da var. Yani Avrupa içerisinde biz bunu görüyoruz. Dünya genelinde de zaten bu var. O krizler, işte güncel bölgesel krizler, gerek bu ekonomik oluyor, işte terör kapsamında güvenlikle alakalı oluyor, bir takım sosyal meseleler oluyor veya hükümetler yerine başka bir şey koyamadıkları için veya çok daha böyle akıllıca politikalar üretemedikleri için, ki bugün baktığınızda aslında yaşananın bir kısmı da o. Hatta İtalyan medyasında da bu yavaş yavaş son zamanlarda çıkmaya başladı. O sığlık da bu gibi sonuçlara yol açıyor. İşte biz daha böyle sağduyulu toplumlar olarak gördüğümüz bazı Avrupa toplumlarında bile siyasetten böyle bir adeta dinamik geldiğini görüyoruz. Ha, öyle tutacak diye bir şey yok. Yani hükümetler veya partiler böyle bir eyleme, girişime yol açabilir. Yani ırkçılığı veya işte yabancı karşıtlığını besleyen. İlle bunun toplumda karşılığı olacak diye bir şey yok. Ama sorunlar büyükse, ülkelerde de bu sorunlar yaşanıyorsa ve maddi olarak da yansımaları oluyorsa, tabii belli ölçülerde karşılık veriyorlar. Yani oy oranlarına bakmak lazım tabii bununla ilgili olarak. Ama bu işin dönemsel olduğunu da düşünmek lazım. Kronik giden bir yönü var. Yani bir çekirdek var. O yüzde olarak daha aşağılardadır. Ama anlık işte sorunlarla yükseliyor. İşte bu seçim sonuçlarına yansıyor. Ondan sonra tekrar düşüp yoluna devam edebilir daha o alt seviyede. Tabii bu potansiyel özellikle bazı Avrupa ülkelerinde çok daha fazla tabii ön plana çıkıyor.
Evet tabii, ama işte daha önce baskılanmış olan bazı akımlar var. Hı-hı. Özellikle işte Orta Avrupa'da. Onlar şimdi bir fırsat buldular. Yeniden yeşerdiler, güçlendiler. İşte İtalya'dan söz ettiniz. İtalya'da ilk defa, tüm Avrupa'da ilk defa popülist bir hükümet kuruldu. Yani Lega Nord'un desteğiyle 5 Yıldız Parti hükümeti. 5 Yıldız Partisi'nin bu ilk defa. Ondan önce Avusturya'ya bakıyoruz. Avusturya'da koalisyon ortağı popülist parti. Almanya'da ana muhalefet partisi. Ondan sonra Fransa'da işte neredeyse Cumhurbaşkanlığı seçiminde işte neredeyse de %33 oy alan, şimdi ismini değiştirmiş, Front National, Milliyetçi Cephe yaptı, Milli Cephe.
Hollanda'da
Marine Le Pen'in, Fransa'da Hollanda'da Rutte'nin hükümetinin işte hem biraz böyle Gert Wilders'e yakın politikalar izlediğini görüyoruz. Özellikle Türkiye ilişkilerinde böyle bir yolu tercih ettiler falan. Yani baktığınız vakit her yerde bir şey var. Bazen bunun yani geçici olduğunu düşünmemeye başladım ben son zamanlarda. Bazen geçici bile olsa belki işte yani izleri kalacaktır en azından. Çünkü dediğim gibi daha önce baskılanmış olan bir ideolojik taban şimdi sıra bize geldi şeklinde düşünmeye başladı. Bu çok tehlikeli yani. Bu gerçekten çok tehlikeli ve şeyin de çok etkisi var. Yani ekonomik düzenin, ekonomik ve sosyal düzenin insanın odağa alınmadığı politikalarla bu neoliberal düzenin insanlar üzerindeki o dayanışma, efendim işte toplumsal dayanışma ruhunu mesela incittiği, yok ettiği, insanlar üzerinde böyle bir etki bıraktığı, herkesin böyle işte gemisini kurtaran kaptan gibi davranmak zorunda bırakıldığı bir dönem yaşanıyor. Bu da bu tür politikaların ve akımların güçlenmesine yol açan bir şeydir yani.
Yani tabii bu işte ırkçılık olsun, yabancı düşmanlığı, karşıtlığı, popülizm, onu engellemenin yolu nerede aranır? İşte demokraside aranır veya sistem olarak bakıyorsunuz liberal politikada, ama onlar garantisi olmuyor önlemenin.
Hayır.
Hatta kendi içinden de destekleyecek malzeme çıkıyor. Yani bu eleştiriler de var. Yani o kuramsal temelde de baktığınızda bu çıkıyor ortaya.
Evet. Yani ben bu Fransa ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Fransa'nın bir özel konumu var. Yani diğer ülkelere baktığınız vakit onlardan daha değişik. Belki de bir Fransız devrimi geleneği var. Dolayısıyla bir cumhuriyetçi geleneği var. Dolayısıyla bakınca Fransa'ya özellikle 70'lerden bu yana, yani tabii daha önceye gittiğiniz vakit işte Afrika'daki, özellikle Kuzey Afrika'daki yaptığı işler tabii hep ırkçı ve son derece eleştirilmesi gereken, yani Cezayir Savaşı'nı düşünüyorum. Daha geriye gittiğiniz vakit işte Vichy hükümeti var mesela 2. Dünya Harbi sırasında. Onlar da böyle aslında bugünkü popülistlerden farklı değil. Ancak 70'lerden sonra ciddi bir değişim olmuş yani Fransa'da bakınca. Şimdi şu anda 3 milyon falan işte eski sömürgelerden gelen veyahut da işte göçmen işçi olarak Fransa'ya gelen veyahut da sığınmacı olarak gelen yabancı kökenli insanlar var. Bunlara karşı 70'lerden itibaren uyguladığı tırnak içinde renk körü bir kamu politikası var. Renk körü derken yani insanların renklerine bakmadan insanları insan olarak değerlendiren, bu tabii çok iyi bir şey yani diğer ülkelerle kıyaslandığı takdirde. Veya başka türlü ifade etmek gerekirse, eğer toplum içerisinde bir takım sosyal sorunlar varsa bunları etnikleştirmiyorlar. Etnikleştirilmemesi çok önemli bir şey. Yani birçok ülkede bakıyorsunuz, özellikle popülist partilerin söylemlerinde başlarına gelen bir takım sosyal sorunların müsebbibi olarak, nedeni olarak hep işte farklı etnik grupları, göçmenleri falan gösteriyorlar. Dolayısıyla sosyal sorunların etnikleştirildiğini tabii görüyoruz ve o çok tehlikeli bir şey. Yani ırkçılığın dayandığı önemli paydalardan, ortak paydalardan bir tanesi. Fransa'da bakıyorsunuz bunlar, yani eğer varsa bir takım sosyal sorunlar, bu ya sınıfsaldır diyorlar veyahut da işte etnik kökenden ziyade coğrafi kökenden kaynaklanır diye düşünüyorlar ki bu aslında bence liberal bir yaklaşım. Hı-hı. Ve öyle olması iyi bir şey. Bunun biraz kolonyal geçmişiyle de alakası var. Yani kolonyal geçmişi olan ülkelerin farklı kültürlerde bir arada yaşama geleneği de oluşabiliyor. Yani tamamen onlara karşı düşmanca ve ırkçı yaklaşımlarla, o tür sahiplerle yaklaşmıyorlar ama onlarla birlikte yaşamış olmanın verdiği bir birikim var.
Bağlar da bu şekilde sürdürülür.
Evet, o sürdürüyor. Yani Fransa'yı biliyorum iyi kötü. Yanılıyor da o da, tabii Fransa'da tamamen ırkçılık yok demek mümkün değil. Orada da çok büyük sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Özellikle işte göçmenlere karşı, özellikle sonradan gelenlere karşı. Hatta 2005 yılında polislerin işte kötü muamelesi nedeniyle Kuzey Afrika kökenli bir iki çocuğun öldürülmesi söz konusu oldu. Aralarında bir tane de Türk vardı. O da ölmemişti gerçi ama arkasından Paris'te ve büyük şehirlerde arabalar yanmaya başladı. Haftalarca, aylarca. Yani Kasım 2005'te başlayan bir olay. Ve orada hep suçladılar. Yani polisin işte ırkçı tavrı nedeniyle tahrik ettiği bu özellikle azınlıkları. Fakat bununla da hesaplaştılar yani. Sonra şey ettiler. Çünkü orası çok kültürlü, çok etnikli bir toplum yani. Ve bunu kabul etmişler. İşte o yine eski kolonyal geçmişten kaynaklanan bir şey. Ve özellikle 70'lerden bu yana nefret dilini yasaklayan yasal şeyleri var. Enstrümanları, araçları var. Nefret dilini kullanamıyorsunuz. 1972 tarihinde böyle bir yasa çıkmış falan. Yani sorun yoktur demek istemedim ama yani mesela Hollanda'da, Almanya'da yani Avrupa Birliği hukuku açısından da aslında aykırı olan bir takım uygulamalar var. O uygulamaların Fransa'da aynı şekilde olmadığını biliyoruz. Ama ona rağmen %33'lük bir Marine Le Pen durumunda gözden ırak tutmamak lazım. Yani dikkate almak lazım. Ciddi bir şeydir, orandır. Belçika'ya bakıyorsunuz. Yani Belçika zaten kendi içinde de sorunlu. Yani ikiye hatta üçe parçalanacak hale gelmiş falan. Ama yine de bir Almanya gibi değil. Yani orada da aynı şekilde. Özellikle devlet kurumları, güvenlik güçleri ve diğer yani yabancılarla ya da yabancı kökenlilerle ilgisi olan kişiler ve kurumlarda bir kurumsal ırkçılık hissediliyor. Bunu her yerde görüyorsunuz. Yani bu sadece şeye mahsus değil. Yani Almanya'ya mahsus değil.
Siyaset arenasında geçerli değil mi? Toplumun her
aşamasında. Evet evet. Yani bürokrasi de var, polis de var falan. Bu bakımdan Fransa biraz daha iyi durumda diye düşünüyorum. Orada mesela kimsenin renginden veya işte ne bileyim kökeninden dolayı farklı bir muamele en azından görünürde uğramadığı şeklinde bir tespit var yani. Sadece bu tespit benim tespitim değil yani, genel bir tespit. İşte cumhuriyetçi kucaklama şeklinde de adlandırılabiliyor. İşte cumhuriyetçi olmak bu. Yani etnik temelli bir ayrışmanın, bir dışlamanın olmaması gerekir cumhuriyetçilikte. Yani o şekilde. Ama işte mesela Hollanda'da yaşadık işte geçen sene. Rotterdam'da işte Türklere nasıl kötü muamele ettiler, köpekleri üstlerine saldırdılar, ısırttırdılar köpeklere falan. Yani bu tür davranışlar maalesef yaygın bir şekilde şey oluyor ve tabii kalabalık olduğumuz için biz özellikle işte bazı ülkelerde işte doğrudan hedef tahtasına oturtulan da Türkler ve işte Müslümanlar falan, yani o şekilde maalesef.
Evet. Sizin yorumlarınızı da almak isteriz. Evet. Uzun demokratik geleneğine sahip ülkelerde bile ırkçılık, yabancı düşmanlığı başarılı olabiliyor. Bu sıraladığımız ülkelerdeki örneklerde Avusturya, Fransa, Belçika örneklerinde durum nedir?
Evet. Fransa'ya şöyle bir ekleme yapayım. Tabii Fransa'nın bir hassasiyeti daha var içerideki. Aslında bu tutumunun tarihsel gerekçeleri var, deneyimlerinin tabii yansımaları var ama aynı zamanda uluslararası alanda prestijini koruma kaygısı da vardır. Yani bunu işte sürekli olarak yasal gerekçelere dayandırır. İşte meşru zemin arayışları vardır operasyonlarında da. İşte Birleşmiş Milletler'in sürekli olarak aslında aktif halde tutulmasını teşvik etmeye çalışır. Kendi de onun üzerinden tabii misyonlar, roller yüklenir. Avrupa Birliği'nde yeri geliyor, araçsallaştırıyor. Hani Birleşmiş Milletler de tabii böyle bir anlam yüklüyor ama onun böyle meşrulaştırıcı, işte uluslararası hukuk yönü atıf yapan hareketliliğini de görmek lazım. İçerideki bu duruşla da bağlantılı. Şöyle bir istatistik vardı, onu paylaşayım. Avusturya ile ilgili olarak 2017 bu Müslüman karşıtı ırkçılık raporunda yer alan bir takım bilgiler bunlar. Şimdi 2016'da Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar 253 olarak tespit edilmiş. 2017'de 309'a çıkmış bu. %30'u işte saldırıların nefret söylemi şeklinde, %28'i kişilere yönelik ve sözlü olarak gerçekleşmiş, %19'u İslam ve Müslümanlara yönelik ırkçı ifadeleri içeren duvar yazıları şeklinde gerçekleşmiş. 2017'de bir önceki yıla oranla da %21 şeklinde tespit edilen İslam karşıtı ırkçı saldırılarda da bir işte artış yaşandığı vurgulanmış. Şimdi bunların tabii ayırıyorlar istatistiklerde, işte kadınlara yönelik olarak veya diğer işte kişilere yönelik olarak diye. Böyle veriler var. Europol raporlarına yansıyan işte yani terörle mücadele kapsamında veya işte terör eylemleri kapsamında bir takım istatistikler var. Bu ırkçı saldırılar kapsamında istatistikler var. Onlar da düzenlenen, açıklanan raporlar olduğu için oradan takip edilebilir. Bunlar kayda tutulan aslında bir yandan bilgiler oluyor. İşte hocamın mesela az önce verdiği sayı çok çarpıcı bir sayı hakikaten.
Çok, çok.
Yani değişebilir ülkeden ülkeye ama bu sayı da öyle. Yani
ırkçılığa maruz kalıp da ilgili makamları bildirmeyen bir kesim de vardır tabii, değil mi? Belki tabii, bundan bile yüksek
yansımayan,
olabilir makamlar.
Yansımayan, kamuoyuna yansımayan da çok bilmediğimiz şeyler olabilir ya.
Hepsi yansıyor değil. Bildirilmiyordur veya işte haber olmuyordur. Birçok yönü var bu işin. Bir bile olması sayının çok önemli. Yani tabii. Yüzleri, 200'lere geçin bir bile olması çok önemli. Ama şunu hep vurgulamak lazım. Geçen Solingen'i anarken de biliyorsunuz hep söylemiştik. Orada da özellikle o işte geçmişte hesaplaşma, oradan ders çıkarma da aslında siyasetçilerin o yönde hassasiyet göstermeleri lazım. Almanya'da da öyle, diğer Avrupa ülkelerinde de öyle. Bununla ilgili tabii bir hesaplaşanlar var, ders çıkaranlar var ama hala ısrarla tabii o yönde politika gütmeye çalışan siyasiler de var. İşte Alternatif Partisi vesaire veya diğer ülkelerde de bunu görüyoruz. İşte hala biz bugün diyoruz benzer potansiyel var ülkelerde aslında bakarsanız. Onun ortadan kaldırılması lazım. Yani bunu hiç tartışılmaması gerekiyor. Fakat öyle bir şey olmuyor. Yani bunu Yunanistan'da da görüyorsunuz belli ölçülerde. İşte Bulgaristan'da da görüyorsunuz. Almanya'sında da, işte Hollanda'sında da, Avusturya'sında da görüyorsunuz. Ama buna karşı bir tepki gösteren kitle de var. Yani onu hep vurgulamak lazım. Sayıcı aslında her ne kadar sesleri belki çok çıkmasa da siyaseten şu an fazla etkili görünmeseler de sayıca fazlalar. Yani onu öyle küçümsememek lazım. Protesto gösterileri yapıyorlar, organizasyonlara katılıyorlar, çeşitli küçük çaplı da olsa farkındalık yaratma yönelik çalışmalar yürütüyorlar. Gerek sosyal medyada gerek diğer kanallar aracılığıyla. Bunlar da hükümetler üzerinde de baskı kurmak anlamında. Bunları da vurgulamak gerekiyor. Hükümetler çünkü bunları dikkate almak durumunda. Üzerlerinde baskı hissediyorlar, hiç hissetmiyor değiller sonuçta. Geri adım atarlar, atmaları da gerekir bunları gördükçe. Bu yönde de mutlaka o dinamiği canlı tutmakta çeşitli vesilelerle fayda var. Belki Türkiye'de buna katkı sağlayacak çalışmalar yapabilir tabii.
Doğrudur. Doğrudur, evet. Yani tabii bunda nasıl mücadele edilir? Bunun üzerinde çok düşünmek lazım. Şimdi hep söylediğim gibi benim ana akım siyaset ciddi bir şekilde yaklaşmıyor buna. Yani biraz işte demokratik ülkelerin hemen hepsinde seçim, tekrar seçilme, hükümet etme, bunlar demokrasinin gerekleri ve işte yani siyasi partiler de bunun için varlar zaten. Yani riske girmek istemiyorlar birçok bakımdan. Bakıyorsunuz yani bir yerden rüzgar esiyor. Sen rüzgarın işte aleyhte olması durumunda dahi uyum sağlıyorlar falan. Ondan sonra da mesele ortadan kalkmıyor. Sorun devam eder gider bu şekilde davranılırsa. Yani özellikle siyasi siyaset kurumunun çok daha akıllı, çok daha işte kararlı bir şekilde mücadeleye çıkması lazım. Yani eğer siz bugün eğer söz edebiliyorsak kurumsal ırkçılıktan, o kurumlarla ilgili yapacağınız şeyler bellidir yani. Göz yummak zorunda değilsiniz. Bunu yaptığınız takdirde kendi iç huzurunuz, kendi iç barışınız tehlikeye giriyor. Yani bundan kimsenin faydalı çıkması mümkün değildir. İnsan haklarını çiğneme adına hükümet etmek durumundaysanız bu hükümet etmenin de size bir yarar getirmeyeceği çok kısa süre sonra anlaşılır esasında.
Evet, o zaman öncelikle evet. Atılacak adım ana akım partilerin aşırı söylemleri
karar vermeleri etmemeleri. Lazım. Kararlı bir şekilde evet, mücadele etmeleri. Karar vermeleri. Önce bir iradenin oluşması lazım.
Evet. Sayın hocam kısa bir ara verelim söyleşimize evet. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Biz burada kalacağız devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda iki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Doçent Doktor Can Ünver ve Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan konuklarımız. Avrupa'da yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konusunda konuşuyoruz. Şimdi Berlin'deki ABD Büyükelçisi'nin tartışma yaratan sözleriyle ikinci bölüme başlayalım istiyoruz. Önce sözleri bir hatırlatalım. ABD evet. Büyükelçisi sağ popülist Amerikan haber portalına verdiği röportajda Avrupa'daki sağcı hükümetleri ve siyasetçileri güçlendirmeye kendisine görev edindiğini söyledi. Avrupa'da yükselen muhafazakar eğilimden memnun olduğunu ifade etti. Tabii Dışişleri Bakanlığı'ndan da hemen açıklama geldi. Bir ülkenin iç işlerine karışmakla suçlandı ve sözlerine açıklık getirmesi istendi. Şimdi bu tartışma evet. yaratan ifadeleri siz nasıl değerlendirirsiniz?
Öncelikle bir ülkenin iç işlerine karışmanın ne olduğunu Almanlar herkesten daha iyi bilirler Türkiye konusunda. Özellikle ondan bahsederek başlayayım da ben. Şimdi yeni büyükelçi daha birkaç haftadır görevde Berlin'de. İşte güven mektubunu sunalı çok olmadı. Fakat tabii çok diplomatik olmayan bir dille böyle bir çıkış yaptı. Ve özellikle Sebastian Kurz'un Avusturya'nın popülist başbakanının hayranı olduğunu... Ondan sonra kendisini bir neredeyse böyle bir pop şarkıcısı gibi bir star, bir yıldız olarak gördüğünü ifade etti. Bununla da kalmadı. Yine Almanya'nın özellikle savunmasıyla ilgili, savunma harcamalarıyla ilgili Almanlar tarafından çok hoşlanılmayacak bazı laflar etti. İşte sizin ordunuz yeterli değil, denizaltınız bile yok falan. Bunlar tabii antipati uyandıran şeyler. Tabii yani diplomaside bu denli açık sözlü olunmuyor genellikle. Tabii yani eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi böyle bir misyonla Avrupa'ya gelmişse bu çok acıklı bir durumdur. Yani beklenmez, olmaması gerekir. Çünkü bugün Avrupa'da popülist partilerin yükselmesi az önce de söylediğim gibi yani hem o halkların, Avrupa halklarının lehine bir olay değil. Hem de yani dünya barışını tehdit edici bir şey. Bu Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında şu anda var olan, özellikle ticari alanda var olan sıkıntıların daha da derinleşmesine yol açabilir bu. Yani Avrupa Birliği ile daha doğrusu. İşte bu çelik mevzu biliyorsunuz önemli bir şey. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde Böyle gerek başkanın gerekse diğer yetkililerin bazı böyle sivri açıklamaları, sert çıkışları falan olduktan bir müddet sonra değişebiliyor da. O bakımdan biraz sanki böyle tevekkülle karşılamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir büyükelçi netice itibariyle o ülkelerin halkları üzerinde ya da yani işte popülist partilerini destekleme açısından ne kadar yol kat edebilir, çok fazla bir şey olacağını beklemiyoruz ama tekrar hatırlatmak gerekirse iç işlerine karışma konusunda Avrupa ülkeleri aslında herkesten daha mahirdir yani. Özellikle Türkiye konusuna girdiğimiz vakit sürekli olarak Türkiye'nin o ülkelerin günlük politikalarında yer aldığını görüyoruz. En son Almanya ulusal futbol takımının iki Türk kökenli futbolcusuna son maçta seyircilerin aleyhte tezahüratlarını düşünelim. Ondan sonra ne bileyim işte daha önce Boateng diye bir başka siyahi bir Afrika kökenli futbolcuya çok ağır sözler etti. Siyasi partilerden birinin başkanı, işte AfD'nin başkanı Gauland. Yani genel olarak yayılan bir ırkçılık var. Bu özellikle Türkiye ve Türkler olduğu zaman iyice de böyle kavileşiyor gittikçe. Yoğun bir hale geliyor ve bundan böyle müthiş keyif alıyorlar hissi var bende sanki. Böyle de bir şey akla geliyor. Onun için bu iç işlere karışma konusunu fazla kurcalamamalarında fayda var diye düşünüyorum.
Katılmamak elde değil bu sözlere. Doğru. Siz nasıl değerlendirirsiniz hocam?
Evet, tabii adeta şöyle bir tutum var o açıklamalarda, Elçin'in açıklamalarında. Şimdi içe kapanan ülkeler veya kendi hassasiyetlerini öne çıkaran ülkeler ne yapar? Aslında belli koruma duvarları işte koyarlar. Tabii bu bir yandan ticari olarak baktığınızda hani küresel piyasaların işlemesi olarak baktığınızda dezavantajlı sonuç yaratabilir ama bir açıdan belki iyi olabilir. Amerika hani o gözle en azından Trump'ın vizyonu çerçevesinden bakarsak şöyle bir yararı olabilir. Bizim yükümüz daha azalacak. Yani işte sorumluluklar biraz daha paylaşılacak. İşte diğer ülkelerde kendi hassasiyetlerini başkalarına veya Amerika'ya yüklemek kaçınıp kendileri üstlenecekler bazı gerekleri diyerek belki o açıdan kendilerince olumlu bir tablo ortaya çıkarıyor olabilirler ama öyle değil durum yani çeşitli kurumsal işbirlikleri var, anlaşmalar var. Bunların tersine çevrilmesi tabii ciddi maliyetler de yaratıyor. Yani son özellikle işte Kanada, Amerika ilişkilerini etkileyen karar da bu şekildeydi veya Avrupa ülkeleri kapsamında. Şimdi bunlar tabii bir bütün olarak düşünüldüğünde bir vizyonun yansıması yani bir siyasetin yansıması. Bu böyle gidecek diye bir şey yok. Zaten içeride hala Amerikan bürokrasisiyle işte siyasi tercihlerin bir çekişmesi var. Giderek tabii hani kale sağlamlaştırılıyor şu an Trump yönetimi tarafından ama bu sürtüşme hali veya işte garantörü olan demokrasinin işte Amerikan demokrasisinin kurumlarla yönetimin sürtüşme hali gidecektir. Yani herhalde sonuna kadar da gidecek gibi görünüyor bu iş görev süresi boyunca Trump'ın. Böyle bir tablo var karşımızda. Bunlar gerginliği besleyen şey. Yani uluslararası düzeyde de öyle. İşte az önce konuştuğumuz konular kapsamında da hükümetlerin böyle sağ siyasete göz kırpması yani oy kaygısıyla veya işte sempatik görünmek veya gerginliği kendilerince azaltmak adına daha böyle alttan alır tutumlar tabii bir takım eylemleri cesaretlendiriyor veya o aşırı sağ görüşe sahip kişileri cesaretlendiriyor. İşte hukuki süreçlerin işletilmemesi veya bir işte soruşturmanın açılmaması basit bir olay olsa bile ne yapıyor? Hemen o cesaretlendirmeyi aslında arkasından getiriyor. Eğer tam anlamıyla bu koki süreçler işlese hatta eğer gerekiyorsa cezalar da gelse bunun akabinde o zaman işte ortalık biraz daha toparlanır ama tabii şöyle bir şey de var gezi kapaklı yürütülmeye başlar. Şimdi daha kamulaştı eylemler saldırılar işte görüyoruz hep haberler geliyor. En son işte Hollanda'da, Belçika'da, İsveç'te, Danimarka'da, Fransa'da olmuş. İşte camilere saldırılar, yazılar yazıyorlar işte duvar boyaları vesaire. Onları görüyoruz. Şimdi bunlar görünüyor. Ha, öbür türlü tabii biraz daha baskı geleceği için bunlar daha geri planda kalacak. Çok daha görünür olmayacak ama ne olacak? Yeri gelecek yine dükkanlara belki saldırılar olacak. Veya biraz daha böyle gerginliği arttıracak veya farklı şekillerde işte bu gerginliğin çıkacağı ortamlar oluşacak. Bu da ayrı bir sorun. Dolayısıyla sosyolojik aslında bir mesele işaret ediyoruz biz. Böyle hukuki süreçlerin işletilmesi caydırıcı olabilir ama o uyum dilinin, uzlaşma dilinin geliştirilmesi, tüm siyasetçilerin aslında keşke olabilse bu sorumlulukla hareket etmesi gerek. Ama bir nemalanma olduğu için siyasette böyle söylemlerden ne yazık ki böyle bir sonuca gelemiyor iş. İşte bu sivil toplum kuruluşlarına iş düşüyor. Yani o farkındalığı arttırmak, bilinçlenmeyi arttırmak için az önce söylediğim yine sağduyulu kesimlerin daha fazla belki örgütlenip organize olup daha böyle bir takım farkındalık projeleriyle belki öne çıkmaları gerekiyor. Genç nesil işte okullardaki faaliyetler önemli. Onlara hitap etmek önemli. İşte Amerika'da biliyorsunuz okullarda silahlı saldırılar işte öğrenci çıkıyor tarıyor falan. Bununla ilgili acayip olaylar gelişiyor arkasından. Yani öğrenciler protestolar yapıyorlar. Hala devam ediyor son saldırıdan sonraki protesto gösterileri. Mesela lisede öğrenciler kendileri organize oluyorlar. Yani bir farkındalık peşinde aslında koşuyorlar. Avrupa'da da böyle dinamikler niye olmasın? O konuda çok hareketli görmüyoruz aslında belki. Hani bu yönde işte gençleri belki üniversiteleri işte liseleri yani orada biraz daha farklı hani Amerika'dakinden durum. Ama bu yönde yani çalışmalar da yapılabilir. Yani o yönde işte faaliyetler daha da geliştirilebilir.
Evet yani sivil toplumun aslında tabii o dinamiklere alışkanlığı var. Öyle gerektiği takdirde sokağa da çıkarlar şey yaparlar ama yani bunun da lokomotifi yine siyaset kurumu olacak. Yani eğer popülizmden yana değilse, ırkçılıktan yana değilse tedbirleri alması gereken ve halkın yani popülizme karşı olan halkın da desteğini alma adına böyle bir iradeyi ortaya koyması lazım. Koymadığı takdirde yani belki ben onların oylarını da alırım falan diyerekten yanlış yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar ve yani o zaman da sorun bitmiyor. Devam edip gidecek böyle. Ve gittikçe artacak bu arada tabii bir takım kayıplar, belki bir takım acılar yaşayacağız yani. Yaşadık. Bugüne kadar da yaşadık.
Peki Avrupa Birliği'nde durum ne? Sağ ve ırkçı politikalar var mı sizce?
Yani Avrupa Birliği'nin bir şeysi vardı. Bu Viyana'daydı merkezi bir ara. 2000'lerin başında falan epey de faydalı raporlar yayınladılar. Bir gözlem birimi vardı. İşte ırkçılığı ve yabancı düşmanlığın gözlem birimi var. Daha sonra kapattılar onu. Yani sanki o irade Avrupa Birliği'nde de böyle bir zayıflamış gibi oldu. Bunun en önemli sebeplerinden biri de New York'taki terör saldırılarıdır. Yani İslamofobi ondan sonra zaten çok yeşerdi, birdenbire büyüdü falan. Yani bu şeyi Huntington'ı doğru çıkarmaya sanki ahd etmiş gibi böyle bir ortam ortaya çıktı. Ve yani öncelikle terörle mücadele düşünülmeye başladı. Ancak mesela Almanya'da örneğini yaşadık. Yani bir sağ terör, aşırı sağ terörün olup olmayacağı konusunda uzun süre tereddüt ettiler. Ta ki 2011'in 4 Kasım'ında işte o National Socialist Yeraltı Örgütü'nün iki elemanı intihar mı ettiler, vuruldular mı bilmiyoruz ama yani ortaya çıktıktan sonra işte ondan sonra o üçüncü kişinin de kadının da gidip teslim olmasından sonra 3-4 gün sonra böyle bir aşırı sağ terör örgütünün var olduğu, neonazi terör örgütünün var olduğu ortaya çıktı. Daha evvel böyle bir şey yoktur falan diyorlardı. Ve tabii oradaki kurbanların ailelerine de çok eziyet ettiler yani Alman kurumları falan. Çünkü böyle bir şeye inanmıyorlar falan. Halbuki var yani var. Öteden beri de var. Yeni de değil. Tabii 1980 senesinde şeyde Münih'te Oktoberfest'in kapısında 13 kişiyi öldürdüler. Bomba patladı bilmem ne etti. Yani bunlar var olan şeyler. Ama üstünü kapatırsanız, örterseniz, ondan sonra yani amiyane tabiriyle kulağınızın üstüne yatarsanız bununla mücadele etme imkanı yok. Yani o zaman siz toplumun içerisinde bir takım müttefikler de bulamazsınız. Halbuki hocamın dediği doğrudur. Yani bu toplumlar demokrasi kültürüyle yoğrulmuş toplumlardır. Yani teslim olmamaları gerekiyor. Çoğunlukla da demokrattırlar. Bir azınlık neticede şey, aşırı sağcı gruplar yani. O gruplara teslim olmamaları gerekiyor. Ama onun için de siyaset kurumu eyyamcılıktan vazgeçecek. Bunu yapmadığı takdirde zordur işler yani. işleri zordur. Tabii bizim vatandaşlarımızın da işleri zordur. Evet. Dediğim gibi bizi de en çok bu alakadar eder. Şu programdaki konumuz da budur yani.
Son birkaç dakikalık zamanımız kaldı. Beklemek istedikleriniz neler?
Avrupa Birliği düzeninde tabii bu konuda bir hassasiyet var. Yani çalışmalar yapılıyor, raporlar veya bürokratik zeminde baktığınızda metinler kuvvetli. Ama işte pratikte o olamıyor. Şöyle bir tabii tablo var. Şimdi belki ideal işte dünya çerçevesi veya böyle ideallere ulaşma, bu yönde bir vizyon ortaya koyma, metinler üzerinden veya çeşitli işte konuşmalar üzerinden siyasetçilerin yaptığı gerçekleşiyor, tamam, fakat işte iş güncel siyasete indiği zaman durum değişiyor. Bu arada dengeyi tutturmak lazım. Yani tamamen ideal bir tabloyu çıkarmak zor. Yani şimdiye kadar konuştuklarımızdan da zaten o sonuç çıkıyor. Ama o işte aşırı sağın çekmeye çalıştığı o belki körleştirici insanlığı zemine de kapılmaya hiç gerek yok. Bunun ortasını ilk etapta bulup o dinamikler aracılığıyla dengeleyip ondan sonra tabii olabildiğince ideale tabloyu yaklaştırmak lazım. Bu da işte hocamın da dediği gibi hakikaten siyasetçilerin eliyle olacak. Tamam, yani mutlaka tabandan etkileniyor siyasi partiler, siyasetçiler. Fakat yukarıdan işte kitlelerin yönlendirildiği bir siyaset de var dünyada. Yani bu yadsınamaz bir gerçek. Dolayısıyla o mekanizmayı bu şekilde işletmemiz lazım. Hep diyoruz yani Avrupa Birliği'nin belli idealleri var kurumsal olarak. Avrupa ülkeleri de onu takip etmek durumunda, sonuçta üye ülkeler. Kriterler var uyumaları gereken. Onlarla çelişir tablolar ortaya çıkıyor işte bu koşullarda. Yani bir olayı görmezden geliyorlar. Öbür üzerine çok hassasiyet gösteriyorlar. Burada da ikilem ortaya çıkıyor işte. Tutarsızlıklar ortaya çıkıyor. Bu böyle olmaz. İşte senin düşmanın benim düşmanım. Yani bu işte bu bana dokunmuyor. O zaman görmezden gelelim. Ama diğeri dokunuyor. Bunun üstüne gidelim. Böyle olmuyor iş. Standart bir tablo ortaya çıkmıyor. Hukuk devletlerinin de zaten böyle yaklaşmamaları lazım olaya. Ki hukuk sistemin oturduğu Avrupa ülkelerinden bahsediyoruz. İşte demokrasinin oturduğu diyoruz ama bunlar hep ikilemler. İşte böyle bir aslında çelişkiler dünyasını da ortaya koymuş oluyoruz bunları konuşarak.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Verdiğiniz değerli bilgiler için sağ olun. Efendim, Doçent Doktor Can Ünver ve Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan'dı. Bu haftaki konuklarımız, Avrupa'da yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığını konuştuk. Nevzat Hoca Anlatıyor köşemizle devam ediyoruz. Nevzat Hoca anlatıyor.
Değerli dinleyicilerimiz merhaba. Batılı ülkelerde Türkiye'ye ve Türklere olan ilginin, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yükseliş dönemlerinde çoğaldığını, arttığını görüyoruz. Kendilerine göre, yani Batılılara göre, doğudan gelen bu büyük devlet her yönüyle merak edilen bir ülkedir. Dili Avrupa dillerine benzemez, kültürü ve yaşayışları kendilerinden çok farklıdır. Siyasette gösterdikleri genişleme çabaları, savaştaki üstünlükleri sayesinde Avrupa topraklarında yaşayanları önemli ölçüde korkutmuştur. Osmanlı'nın genişleme siyaseti zaten hep Batı topraklarının fethedilmesiyle gerçekleşmiştir. İşte bütün bu gerekçeler, Batılı bilim adamlarının, seyyahların, tüccarların Osmanlı topraklarında gördüklerini ve yaşadıklarını daha sonraları kitaplara dökmesini sağlamıştır. Hiç bilinmeyen bir ülke olduğu için Osmanlı ile ilgili her kitap büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Bilhassa hayal edilen şehir İstanbul'dur. İstanbul'da ise Topkapı Sarayı'dır. Batıdan hangi amaçlarla gelirse gelsin hepsi İstanbul'u ve Topkapı Sarayı'nı anlatmaya çalışır. Saraya girmek kolay değildir. Özel izin almak gerekir. Aziz dinleyiciler, bu özel izin sahibi olanlardan birisi de İngiliz Robert Withers'tır. Görevli olarak İstanbul'a gelen ve Büyükelçi Pindar'ın yanında kalan Withers, özel izni sayesinde Topkapı Sarayı'na girmiş, izin verilen yerleri gezmiş ve görmüştür. Yaklaşık 10 yıl kadar İstanbul'da kalan bu zat, 1610 ve 1620 yılları arasındaki durumu kitabına konu eder. Bu 10 yıl içinde Türkçeyi de öğrenmiştir. Yazdığı kitabını 1650'de Londra'da bastırır. Kitabı Türkçe'ye çeviren Cahit Kayra'dır ve eserin adı da Büyük Efendinin Sarayı'dır. Sizlere o kitaptan ilginizi çekeceğini umduğum bazı bölümlerden kısa kısa parçalar aktarmak isterim. Şöyle diyor Witters: "Saraydaki mutfaklarda tencereler, kazanlar, kaplar, tavalar ve benzeri eşyanın tamamı pirinçtendir. O kadar çoktur ve temizlerdir ki bu türden bundan daha gösterişli bir şey olamaz. Sanki orada bunlar kullanılmıyor da satılmak için bulunuyormuş gibi zannedilir. Padişahın mutfağı gün doğmadan çalışmaya başlar. Çünkü padişah çok erken kalkar. Onun için her şey hazır edilmelidir. Padişah genellikle ya 3 ya da 4 kez yemek yer. O ne bıçak kullanır ne de çatal. Önüne sadece 2 tahta kaşık konur. Biriyle çorbasını içer, diğeriyle de yemeklerin yanında sunulan, limon suyu ve şekerle karıştırılan meyve hoşaflarını tüketir. Tabakları som altındandır. Örtüleri ise sırmalıdır. Yemekler kalaylanmış bakır kaplarda getirilir, bazıları ise porselendir." Aziz dinleyicilerim, Topkapı Sarayı İstanbul'un hem eski yıllarında hem de bugün en çok gezilen müzelerimizden biridir. Hala bazı arkeolojik kazılar sayesinde yeni yerler keşfedilir. Geçenlerde Fatih'in özel hamamı ve ısıtmakta kullanılan külhanı toprak altından çıkarılmıştır. Her yeri ilginç olan sarayı Witters anlatmaya şöyle devam ediyor: "Padişah, sultanlar, paşalar ve öteki büyükler için ekmeğin en iyisi, ki bu çok beyaz ve lezzetlidir, orta derecedekiler için ikinci kalite ve acemi olanları için sert ve siyah bir ekmek vardır. En iyi ekmeğin unu Bursa'dan getirilir. Pirinç, mısır, mercimek ve diğer baklagiller ile baharatlar Mısır'dan getirilir. Sarayda her türlü yemekte, sulu olsun veya olmasın, haşlama yemeklerde, hamur işlerinde ve halk için yapılan şerbetlerde bol bol baharat kullanılır. Sonbaharda pastırma tedarikine girişilir. Bana açıklandığına göre saraydaki bütün mutfaklarda her gün şunlar tüketiliyor: 200 koyun, 100 kuzu, mevsiminde 10 dana, 50 kaz, 100 tavuk, 100 çift güvercin. Sarayda pek az balık ve öteki deniz ürünleri bulunur." İngiliz Witters şunları da eklemekten geri kalmıyor: "Halk divanı diye adlandırılan yer son yıllarda yapılmıştır. Herkes, kim olursa olsun, buraya açıkça, serbestçe, çekinmeden gelebilir. Adalet isteyebilir, af dileyebilir. Hangi şartta veya hangi nitelikte olursa olsun, davasının halledilmesini, anlaşmazlığın bitirilmesini talep edebilir. Haremdeki yatakları hep yündendir. Yatak odalarının yanında birçok çeşmenin bulunduğu hamamları vardır." Burada çeşme dediği tabii kurnalar. "Odalarında hanımlar dikiş diker, küçük dolaplar içinde eşyalarını saklarlar. Özel yerlerinde ise okula gider, düzgün konuşmayı öğrenir, hatta değişik müzik aletlerini çalmayı öğrenirler." Değerli dinleyiciler, işte 17. yüzyılda Topkapı Sarayı böyle değerlendirilmiş ve anlatılmıştır. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşça kalınız efendim.
Değerli dinleyicilerimiz, Biz Burada Kalacağız programının bu haftalık da sonuna geldik. Yapımcımız Nurettin Turan'dı, yapım yardımcımız Birgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.